Ayrım 6.
Hepsi memnundu. Efendileri ikramda bulunacak, hediyeler dağıtacaktı. Şimşek çakıyor ve gök gürüldüyordu. Tepeye bir yıldırım düştü. Ali, "Muhammed İsa'yı kovalıyor," dedi. Güldüler. Ama Giritli çoban Monelis kızdı. Ne demek istediğini sordu. "Ena, yağmur yağar ve çok gürlerken bizim köyde öyle derler." "Ne derler bre yörük?" "Muhammed adına binmiş İsa'yı kovalıyor deriz. Hayvan gökyüzünün kaldırımlarında koşuyor ve nalları malta taşlarına vuruyor. O zaman nallardan kıvılcım çıkıyor. O zaman şimşek çakıp gök gürlemeye başlıyor." Türkler güldüler. Monolis de zoraki güldü ve "Eh more budala, köpek oğlu köpek. Marifet mi şimdi senin şu Muhammed'in yaptığı? Beygirine binmiş ama yalın ayak İsa'ya yetişemiyor," dedi. Ve İsa'nın delikanlılığına ve kendi uyanıklığına kıkır kıkır güldü. O sırada Sevasti onlara kahve ve rakı getirdi. "Alın sersemler," dedi. "Kim bilir ne pislikler anlatıyorsunuz yine." Zayıf, esmer, kocaman ağızlı, kurnaz bakışlı ve çevik vücutluydu. Onu gece yatakta tanımış olanlar, yorulmak bilmediğini ve işin ustası olduğunu söylüyorlardı. Karı Hasan Hüseyin avcuyla Kerim'in dizine vurarak, "Sana kötü görünmesin, Sevasti Hanım, meclis yapıyoruz," dedi. "Ne meclisi, sıçlısı bire? O pis ağızlarına hangi kadınların dedikodusunu yapıyorsunuz?" "Na sağdan soldan, ama daha şimdi senden bahsediyorduk. O güzel dudaklarından sülük gibi emiyorlarmış, öyle diyorlar." Hacı Mehmet, "Sevasti Hanım," dedi. "Söyle bize, vallahi billahi onları nereden satın aldın canım? Biz de gidip karılarımıza satın alalım." Sevasti sanki kızmış gibi yaparak, "Neden bre hayvanlar, pezevenk karılarınız benden çok daha mı güzel, daha mı ateşliler, daha mı ustalar? Getirin de yarışalım." Öteki kızdığını belli etmeden, "Öyle diyen mi oldu?" dedi. "Öğrenmek için soruyoruz." "Bre İsa düşmanı, gözlerini aç da öğren. Efendimizin gökyüzüne çıktığı gece, tam gece yarısı, gökyüzünün kapıları Hristiyanlara bir an için açılır. O an ne dersen olur. Sağlık, güzellik, akıl, para, ne istersen." Oturmuş o anın gelmesini bekliyordum ki, "Bin altın," diye bağırdım. 13-14 yaşlarında kadardım ve bir çocuğu seviyordum ki hepiniz bir araya gelseniz onun topuğu kadar olamazsınız. Ama fakirdi. Bir kayık satın alsın, ticaret yapsın diye o bin altını istemiştim. Ama yetişemedim. Daha ben bin deyince gökyüzünün kapıları kapandı. O altınlar yerine dudaklarım biraz büyüdü. Anladın mı cenabet? Gürültüyle güldüler. Kerim, "Zararı yok Sevasti Hanım," dedi. "Sen böyle de güzelsin. Gece kapını mandallama, geleceğim." Kadın oradan ayrılmak üzereyken durdu. "Erkeksen More Türkiye ve korkak bir yalancı değilsen seni bekliyorum. Kapıyı şaşırma. Sabah giderken Allah için enik gibi emeklemezsen gör." Kahkahalar içinde kıvırtarak ellerini sağa sola sallayarak gitti. Herkes bar bar güldü ve hikayeler anlatmaya başladılar. Tabii kadınlar hakkında. Adanın ve şehrin bütün sırlarını bilen Sakat Yusuf yüzü kalaysız tencere gibi yüksek sesle konuştu. "Duydunuz mu More, Arnavut Mustafa Efendi'nin başına gelenleri?" Çoğu Bodrum'da mağazası olan Arnavut Mustafa'yı tanıyorlardı. Ama başına gelenleri duymamışlardı. "Hepimiz biliyoruz. 2 yıl kadar önce Arnavut Mustafa bir kayık incir doldurdu. Piliçlerle hindiler, sepetler dolusu yumurta da aldı yanına. İzmir'e götürdü ve hepsini iyi fiyata sattı. Eline geçen bol parayla iyi elbiseler aldı ve 1-2 de kemer altına genel eve gitti. Derken orada bir eski kaltak bulup tuttu. Odaya kapandılar ve eski kaltak sağ avcunu sol avcuna vurarak "Evvel burada," dedi. Yani önce para. Sonra bacaklarına vurup "Sonra orada," demiş. Yani delik diyelim. Dinleyenlerden birkaçı şarkı söylüyor gibi "Evvel burada, sonra orada," diye bağırıştılar. Para dökülmüş ortaya. Eski kaltak sırt üstü mindere yatmış. "Gel," diye seslenmiş ona. Bizim Arnavut da onun üzerine atılmış. Bir yandan da "Salla cicim, salla cicim," diye bağırıyormuş. Hanım kapaklı biriymiş. Ve bizim göçü aç Arnavut deliye dönmüş. Kadını bütün gece tutmuş ve ona nefes aldırtmamış. Arnavut Mustafa'nın kazığı meşhurdu. Bir gün birlikte su döküyorduk ki tesadüfen gördüm. Ve yüce Allah'ın işlerine şaştım. Sözün kısası, eski kaltak çok memnun kalmış ve ondan daha başka para almamış. Zavallı Arnavut derin sevdaya düştü. Aklı bulandı ve gece gündüz kemer altında bulunuyordu. Kadriye Hanım ona ateşe atla deseydi onun hatırı için atlayacaktı bunak. Hem de gık demeden. Kadına "Kekliğim perdikamu," diyordu. "Gözümün nuru, foston omiton mu, bülbülüm, güvercinim, ve aklına ne gelirse. Bırak kemer altını, bu genel evi benimle gel. Zengin değilim ama hiçbir şeyin eksik olmayacak. Ben çalışacağım, sen yiyeceksin. Haftada 3 kere hamamda yıkanacaksın ve süsleneceksin. Bizim Kalkana ise, Arnavut Mustafa Efendi diyormuş ve ağzından bal damlıyormuş. Ben küçükten beri sevilmek istedim. Sevgiye ihtiyacı olan biriydim. Ama artık alıştım, sevemem kimseyi artık. Adam, sen sevilmek içinsin diyordu ona. Yavaş yavaş sen de sana tapan, senden memnun olan bu Arnavut Mustafa'yı seversin. Kadının bu köylüye kandığından ve başka müşterilere bakmadığından sızlanan Çeçe'ye rağmen kadın kemer altını bıraktı. Bodrum'a gelip evlendiler. İlk günler balım gülüm. Haftada 3 kere para verip onu hamama yolluyordu. Hatırını kırmıyordu. Ama hanım yavaş yavaş sıkılmaya ve yorulmaya başladı. Kocasına ateşini biraz kısmasını söyledi. Gece gündüz olacak iş değildi bu. Yoksa hastalanacaktı. Ama boşuna, adam kendi havasında. Adam bu iş için yaşıyordu. Gece yarısı Kalkana'yı bir güzel elden geçiriyor ve gündüzünde mağazayı ikide bir bırakıp eve koşuyor, hanımı mindere atıyor, dibini bulmak için kazmayı sallıyordu. Bunları dinleyenler gürültüyle gülüyor, memnun oluyor ve kanlarının fokurdadığını hissediyorlardı. Esmer bir delikanlı, Mehmet Ali, ''Kadriye Hanım güzel kadındı.'' dedi. İki üç göre sokakta rastladım. Sanki sultanın hareminden çıkmış gibi havalı yürürdü. Damarlarında kanın kaynadığını hissederdin. Elin alt tarafına giderdi. Yüzünü göremedim çünkü yaşmak takıyordu. Ama kömür gibi iri, yıldız gibi parıldayan boyalı gözleri vardı. Sana bir baktı mı ciğerlerini yakıyor, nefesini kesiyordu. Konağına koşar, hanımını yatağa atar ve onun yüzünde ve vücudunda Kadriye Hanım'ın gözlerini ve kıvrımlarını görürdün. Yürürken ayakları yere değmezdi sanki. Keklik gibi mağrur süzülür, vücudunu ileri geri oynatırdı. Büyük Kalkana'ydı haydut. Kafayı bulmuş, sessiz ve hareketsiz onu dinliyorlardı. Şehveti kabarmış erkekler bacaklarını sıkmışlardı. Ve boğazları salya dolmuştu. Yüzleri vahşileşmiş, kasları gerilmişti. ''Ya sonra?'' diye sordular. ''Sonra ne oldu Yusuf?'' ''Arnavut Mustafa delirdi. Kendisini Allah'ın cennetinde sanıyordu.'' Yusuf gözlerini ve ellerini havaya dikti. Ve her inanan Müslüman hakkı olan ve her gece bozduğun halde ertesi sabah yine bakire olarak kalkan 4 huri ile bir arada olduğunu sanıyordu. Kadriye Hanım ona dedi ki, ''Kibar, namuslu adam Arnavutoğlu Mustafa Efendi, gece gündüz aklın oramda. Vallahi senin geldiğini görünce korkudan tesiriyorum. Kadına bülbülüm, tosunum, Allah güzeli diyor, yakalayıp odaya atıyordu. Zavallı Kadriye Hanım baktı ki kocası doymuyor ve yorulmak nedir bilmiyor, Kadı Hoca'ya gitmeye karar verdi. Kemer altına döneyim daha iyi, hiç olmazsa dinlenirim diye düşünüyordu. Hepiniz biliyorsunuz, hanımların efendileri onları doyurdukça, hamama gitmeleri için haftada bir defa da olsa para verdikçe ve Allah'ın yolunu teptikçe ve cavurlara arka yoluna saptamadıkça boşanmaya hakları yoktur. Ama Arnavut Efendi ona her şeyi veriyordu. Bol pilav, kahve, rakı, sigara. Haftada 3 defa onu hamama yolluyor ve adı Yüce Allah'ın güzel kokulu yolundan gidiyordu hep. Böylece hanım Kadı Hoca'ya gidince bütün bunları söylemedi ona. Sadece bıktığını söyledi. Kocan iyi insan Kadriye Hanım. Seni hiçbir şeyden mahrum etmediğine ve doğru yoldan gittiğine göre bunu yapmaya hakkın yok. Öyleyse neden boşanmak istiyorsun? Daha fazlasına dayanamayacağım Kadı Hoca Efendi diye mırıldanmış kadın. Beni parçaladı, apışarak yürüyorum. İyi insandır demiş hoca. Çok iktidar sahibi o vardı. Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Seni çok seviyor. Ama işin kötüsü de o ya hoca efendi. Ama derdin ne senin hanım? Diye sormuş hoca. Ena bana nefes aldırmıyor. Gece yarısı hoca efendi gözümü yumup dinlenmeme izin vermiyor. Ve gündüzleri 2-3 kere mağazadan koşup geliyor beni odaya atıyor. İşte bu hoca efendi. Hoca, vay vay vay yaparak beyaz sakalını okşamış. Bana söylemez misin bakiren, gece gündüz Arnavut Efendi kaç defa senin bahçende geziniyor? Süreyya burcundaki yıldız sayısı kadar, ondan da fazla, aşağı düşmüyor. Ne zamandan beri bu böyle? Aylar gelip geçti ama 2 yıl kadar oluyor. Bayıldıysa bayıldım. Efendim, bacaklarım ağrıyor, apışarak yürüyorum. Hoca, vay vay yaparak şaşmış. Bre ne diyorsun? Biraz düşünmüş. Sende de kabahat olacak hanımefendi. O kadar çok yaptırma sende. Bir hoca ellerini sallamış. Her istediğini yapma onun. Nasıl olur hoca efendi? O kocam benim ve çok güçlü. Ellerim engene gibi. Bir kadın, Salon kadını. Olan ben onu nasıl karşı koyarım? Onu demiyorum. Başka şey demek istiyorum. Onu memnun etme. Ama nasıl? Onu seviyorum ve üzülüp somurtmasını istemiyorum. Ateşle barut bir arada tutuşur. Ben de kendimden geçiveriyorum. İyi, sen git, ben onunla konuşurum. Hoca yardımcısını yollayıp Arnavut Mustafa'yı çağırdı. Ona, Arnavut Mustafa Efendi dedi. Ne bu duyduklarım bre? Bre karını öldürmek ve pilavları ve güler yüzlü hurileriyle o cennetten olmak mı istiyorsun? Arnavut şaşkın şaşkın hocaya bakmış. Ne diyordu bu adam? Anlamamış. Ne diyorsun hoca efendi demiş. Ne bu duyduklarım? Ben hoca efendi karımı gözüm gibi seviyorum. Canımdan da çok. Önce Allah, sonra peygamber ve üçüncüsü o. Cilveli kısrağım benim. Hoca, onu gördüm ve sana hak veriyorum demiş. Bazen Arnavut efendi çok sevgi öldürür. Sen bre duyduğuma göre hanımını kadınlıktan çıkarıyormuşsun. Bre ona gece gündüz nefes aldırmıyormuşsun. Sana öyle mi anlattılar hoca efendi? Hanımın anlattı Arnavut efendi. Kadın ayakta duramıyormuş. Dinle, Kur'an'ı açtım, aydınlandım ve karara vardım. 24 saat içinde iki kereden fazla hanımını bahçesinde gezinmeyeceksin. O kadar. Arnavut ellerini yana açmış, yaşlı gözlerini gökyüzüne dikmiş. Ağlamaklı bir sesle, Allah böyle haksızlığa razı gelmez demiş. Peygamberimiz, kadınlar sizin tarlalarınızdır. İstediğiniz kadar kazınız demedi mi? Ama hocada merhamet yoktu. Ve kitaplarda daha başka neler yazılı olduğunu da Arnavut bilmiyordu. Düşünceye daldı. Düşündü, düşündü. Sonunda, iyi efendim dedi. Beni öldürüyorsun ama peygamberin kitapları ne diyorsa o olsun. Ama hoca efendi bir sorun var. Kitaplar bamya hakkında ne yazıyor? Bamya, kereviz, kaynatılmış ısırgan ve soğan yerse kitaplar ne diyor? Hoca yavaşça, soğanlar nasıl olacak diye sormuş. Közde pişmiş hoca efendi. Kereviz ve tereotundan yapılmış bol salçalı. Hoca sonunda, öyleyse demiş fazladan bir kere daha girip serinleyebilirsin. Arnavut efendi delikanlısı cesaret almış. Ya hocam benim, öğle akşam bamya ve közlenmiş soğan yersem... Hoca yine düşünmüş, başını sağa sallamış, sola sallamış, kaldırmış. Hayır demiş, bitti. İyi dinle. Marul yersen 24 saatte sadece bir kere. Arnavut Mustafa Efendi ayağa kalkmış. Hocanın elini öpmüş. Hoca efendi diye konuşmuş. Peygamberin sakalına yemin ederim ki ben yaşadıkça evime bir daha marul girmeyecek. Çarşıya gidiyor, bir yük bamya, birkaç okka soğan alıp eve koşuyor. Oturup karısına hoca ile neler konuştuklarını anlatıyor. Karısı kızgın kara gözleriyle ona bakıyor. Ey eşek oğlu eşek, diyor, beni bamyayla mı öldüreceksin? Bir de köpoğlu köpek ve de soğanla. Al sikini vur duvara. Bizim Levent Arnavut onu tombul göğüslerini avuçlayıp odaya atmış. İş bittikten sonra gayet memnun ona demiş ki, Kadriye Hanım efendi, İki deve yükü bamya ısmarladım. Kış için kurutalım. Sıkılma, iki çuval da soğan ısmarladım. Denizcilerin o gökyüzünün ayıları dedikleri cinsten ağır bir bulut kapkara alçalıp indi. Karnını açtı ve bolca su bıraktı. Bir saat sonra hava yükseldi. Rüzgar başladı ve gökyüzü açıldı. Güneş hoşlukla ortalığı aydınlattı ve deniz tatlılaştı. Çelik rengi yüzü kayboldu. Orada altın sarısına, gümüş rengine, burada zümrüt rengine büründü. Karşı dağlar iyice yıkanmış ve kokulu gülümsüyorlardı. Ortalığa ada çayı, yaban keki, gül hatmi, nane, sakız ağacı ve otların baş döndürücü kokuları yayılıyordu. Yaprakların yeşil rengi daha da canlılaşmış, parıldıyordu. Yamaçlardan koyunların çıngırak sesi geliyordu. Dağlarda kuşlar dizi dizi oturmuş şarkıya başlamışlardı. Bir sıçrayışta havaya kalkıyor, böcekleri yakalayıp sevinçle yerlerine oturuyorlardı. Ada baştan aşağı bitki örtülü. Denizden bir metre ötede başlayıp tepeye kadar pınar ağaçları, akça ağaç, sakız ağaçları, mersin ve keçi boynuz ağaçlarıyla kaplıydı. Koyu yeşil selvi ağaçları boyunlarını uzatmış, leventlikleriyle övünüyorlardı. Sonunda efendi ağaçların aşılanması emrini vermişti. Bu ağaçlardan kömür yapılıyordu. Deniz kıyısına doğru fırınlar kuruluyor, toprakla örtülüyordu. Bu kubbeli fırınlar odun kömür haline gelinceye kadar gece gündüz yanıyordu. Aynı bu usulle kireç de yapıyorlardı. Alkibiyadis saraçaya çıktı. Elindeki tüfeği omzuna dayadı ve bam bam attı. Bütün askeri ayağa fırladılar. Kalabalık Zitu diye bağırdı. Türkler de yaşasın diye bağırıyorlardı. Yaşasın çorbacı efendi. Rumlar da nemaz sizi diyorlardı. Yaşasın ve memnun olduk. Büyük bir efendi olsun. Türkler ve Rumlar kuburlarını çekip gökyüzünü ateş ediyorlardı. Yeni bir efendi doğmuştu. Alkibiades yukarıdan kadınlara, "Askerime ikram edin," diye seslendi. "Oğlumun sağlığına yiyip içsinler." Evin üst tarafında masalar kuruldu. Rum ve Türk hanımları kızartılmış etler, peynirler, turşular ve rakı taşıyorlardı. Kadınlar koşar adım gidip geliyorlardı. Böğürleri ve göğüsleri hoplayıp duruyordu. Dişi ter kokusu yayılıyorlardı ortalığa. Erkekler bıyıklarını büküp bir taraflarını kaşıyorlardı. Bütün yılın güneşinden ve rüzgarından yanmış yüzleri parıldıyordu. Gözlerinde arzu kıvılcımları uçuşuyordu. Damarlarındaki kan kaynıyordu. Derken ağa aşağı indi. Masalara yaklaştı. Hepsi ayağa kalkıp sessiz durdular. Bir bardak rakı doldurdu, havaya kaldırdı. Herkes elinde kendi bardağı Alesta. Şerefe diye bağırdı. Oğlumun sağlığına. Şerefe diye bağırdı ötekilerde. Oğlunun sağlığına. Baş çorbacı efendi ve senin de sağlığına. Hayırlı olsun, yaşasın. Alkibiades hafifçe gülümsedi. Hanımefendi kız istiyordu ama zararı yok. Erkekler, bizi koruyacak olan oğlanlar delikanlılardır diye bağırdılar. Aa, Allah ne verirse dedi. Ve şimdi delikanlılarım, işçilerim, konaklarınıza gidin. Hanımefendinin istirahate ihtiyacı var. Ve dinleyin, yarın iş yok. Herkese yevmiyesi ödenecek. Kahyalarıma hediye vereceğim. Sen kaplan cavur. Kahyası Nikolis'e döndü. Ve sen kaplan Türkiye'li. İkinci kahyası Şahit Küratoğlu'na döndü. Sabah erkenden bir inek, 5 koyun ve 5 keçi kesin. Herkes yesin içsin ve evlerine et götürsün. Duydunuz mu? Dimdik ve kımıldamadan duran Şahit Küratoğlu, emir ve vazife dedi. Birinci kahya Nikolis de, nasıl emredersiniz efendi dedi. Ağoğlu şakacılıkla karışık, haydi şimdi gidip hanımlarınızı bulun dedi. Herkes dağıldı ve doktorları yanına aldı. Yemeğe oturdular. Gece iyice ilerlemiş ve insanlara uyku basmıştı. Karısının doğum yaptığı o aynı gece ağaoğlu Alkibiades, Anyelike'nin onu beklemekte olduğu öteki evine gitti. Kadına emir vermişti, süslenip püslensin ve onu beklesin. Daha ötede kahyası eski kaçaklardan Nikolis, gölgede bir duvara dayanmış gözcülük yapıyordu. Bu Nikolis, Alkibiades'in sağ koluydu. Kahyası, akıl hocası ve sırdaşı. Bir gün hana gelen Alkibiades onu görmüş, ürkmüştü. Ne soy adamdı bu, ne direk, iri yarı ve kocaman eller. Adın ne senin? Nikolis Pisarimiotis. Pisarimiotis Pisarimuslu. Elinden ne iş gelir? Çobanlık yaptım, kaçakçılık yaptım. Ne iş verirsen beceririm. Ben seni Nikolis Kaplan diye çağıracağım. Eski insanlar isimlerini hayvanlardan alırlardı. Kapıda dur, bir bakalım bire Nikoli. Tüh nazar değmesin, eğil çarpmayasın. Dinliyorum. Efendi, sana muradımı söylemeden önce şu. Bana verdiğin isim olmaz. Senin o adadaki kahyan, iki karış bıyığı ile sefil, korkak, sözde delikanlı Şahit Küratoğlu'na Türkler kaplan diyorlar. Sen bana başka isim ver. İstersen aslan de. Biri aslan, benim köpeğimin adı. İkinizi karıştırırım sonra. Sen Hristiyan kaplan olacaksın. Bizim kaplanımız. O kadar. Konuş şimdi, dinliyorum. Efendi çorbacı, dedi Nikolis. Senin ada çok büyük, çok güzel ve ağaç kaplı. Paşalık da. Biliyorum ki senin izninle kömür ve kireç fırınları yapılıyor. Senin boyunda bir efendi için küçük iş bunlar. Bana izin ver, kendi usulüme göre adaya 2-3 bin hayvan atayım, çuvalla para kazan. Tepede senin evin tam karşısında güzel kumsal var ve içinden ılık ve şifalı su gelen o mağara var. Beni işe alacak olursan izin ver bana, oraya evler yaptırayım. Yaz tatiline çıkan kadınlar, kızlar denize ve mağaraya gelip banyo yapsınlar. Sen de bacak bacak üstüne atıp otur, nargileni iç ve paraları topla. Güzelleri de seyredersin. Hem sadece seyretmekle de kalmazsın. Alkibiades güldü ve altın sarısı çatal sakalını okşadı. Geniş dik omuzları, güneşten yanmış kocaman elleri ve bıyıklarıyla bu adamı daha ilk görüşte sevmişti. Güçlü ve kararlı bir kişi. Karalar giyinmişti. Kara gömlek, kara vıraka. Vıraka, girit şalvarı. Dizlere varan kara çizmeler. Ayakları kürek gibi. Dizinde 4 parmak kalınlığında kapkara kurdelesiyle bir hasır şapka vardı. Ve ben senin bu büyük adanda bulundukça, bil ki efendi, Türk ya da Rum hırsız, kaçakçı, katil ya da keçi hırsızı ve başkaları burada barınamayacak. Yeter ki emret. Ve adamlarına gelince başları eğik çalışacaklar. Alkibiades, neden karalar giydin diyerek onun sözünü kesti. Ölüm yüzünden. iki kadını elimden aldı. Senin karıların mı? Yabancı kadınlar için mi yas tutacağım ya? İlk karım 4 çocuk doğurdu. İkincisiyle evlendim, 5 çocuk yaptı. Dayanamayıp öldüler. Allah beni baba yiğit, güçlü yaratmış. Bakalım bu üçüncüsü dayanabilecek mi? Kuvvetli sağrıları var, belki dayanır. Ağoğlu gülerek, nereden dayansın dedi. Üzerine hepten bir tavros, boğa atlayınca kemikleri kırılır. Ağzı bozuk olduğundan ekledi. Karını üstüne al, tehlikeye girmesin. Adın neydi senin? Nikolas derler bana. Kaçakçılar beni öyle çağırıyorlardı. Adada bana Nikolas Makris derler. Ama bu da esas ismim değil. Boyuma bakıp bu ismi taktılar bana. Makris, yani uzun. Boş ver gitsin efendi, ismimi bile unuttum. Ağoğlu, senin adını duymuşluğum var, diye konuştu. Senin gücünden, kuvvetinden bahsediyorlardı. Bir eşeği sırtına vurup 2 saat yola götürürmüşsün. Nasıl oldu bu? Eşek benim değildi, fakir çoban kızındı. Kasabaya gitmiş, bir çuval un almış ve köyüne dönüyormuş. 2 yamacı tırmanırken eşek gitmiş. Ak diken yemiş. Ne yemiş? Ak diken. Hani o çivit renkli toz topan çiçeği olan dikenden. Neyse, hayvan birden kasada kalmış. Bütün vücudu sarsılıp duruyordu. Kız orada durmuş ağlıyordu. Geçerken gördüm, içim parçalandı. Çuvalı taşıyabilir misin Mori dedim. Taşıyabilirim ama hayvanı bırakamam dedi. Ben de o halde hayvanı da ben taşırım dedim. İşte olan bu efendi. Dağları aştık, onu Vati köyüne, kızın avlusuna kadar götürdüm. Ağoğlu hayretle ona bakıyordu. Onu takdir ediyordu. Ya eşeklerini yükleyen o bodrumlu? Kalimnos limanında bir kayık ve bir de satın aldığı 12 eşeği teknesine yüklemeye çalışan bir bodrumlu kayıkçı görmüş. Hayvanlar kayığa binmeye korkuyorlarmış. Adam da canları yansın diye kuyruklarını büküp kışlarına sopa vuruyormuş. Ama hayvanlar çektikleri acıya rağmen ön ayaklarına dayanıp yerlerinden kımıldamıyorlarmış. Oradan geçiyordum. Hayvanların çektiği eziyeti gördüm ve bağırdım. Ne yapıyorsun bir adam? Hayvanlara zulüm ediyorsun. Ne yapayım diyor, derdimi görmüyor musun? Çekil kenara diyorum ona. Kayığın yanındaki 2 hayvanı tuttum, aralarına girdim. Ellerimi karınlarının altına geçirdim. Kaldırdım ve üçümüzü kayığa attık. Ötekileri de öyle yaptım. İşte hepsi bu efendi. Aç bir kurtla boğuşup onu çıplak ellerinle öldürdüğün doğru mu bre? İnsanlar çok konuşmayı sever efendi. Elimde değnek vardı. Alkiviadis zevkle onu seyrediyordu. Ya hayat? Hayatı nasıl görüyorsun bre Nikoli? Hayat efendi çok güzel. Kadın gibi. Ölümü hesaba katmazsan daha da güzel. Sen katıyor musun? 35 yaşında bir insan güçlüyse ve korkak değilse hiçbir şeyi hesaba katmaz. Doğru. Ya kadınlar? Kadınlar hakkında konuş bana. Kadın hayattır efendi. İkisi de güzeldir kahrolasıca. Üstelik rakıdır, şaraptır da. Değildir diyen yalancıdır. Ve yalnız biridir.